Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fe la mudille leh ve men yudlil fe la hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Şerhus Sunne, yani İmam Ahmed bin Hanbel Rahimullah'ın sünnet esaslarına dair yazdığı Risale'nin şerhine bugün Allah izin verirse rüyet meselesiyle, yani kıyamet gününde, kıyamette, ahirette Allah Azze ve Celle'nin görülmesi meselesiyle devam edeceğiz. Es-Sünne'nin 14. maddesi olarak İmam Ahmed şöyle diyor: Allah'ın kıyamet gününde görüleceğine iman etmek. Nitekim bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih hadislerle rivayet edilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin ahirette görülmesi akidede önemli meselelerdendir. Cennet ehli Allah Azze ve Celle'nin yüzünü göreceklerdir. Onu görmekte ne bir pusu ne de onu görmekte bir zorlukla karşılaşırlar. Allah Azze ve Celle Yunus suresi 26. ayetinde şöyle buyurmuştur: İyilik edenlere hüsna ve ziyadesi vardır. Denildi ki, hüsna cennet, ziyade ise Allah Azze ve Celle'nin kerim veçhini görmektir. Yine Kıyamet Suresi 22-23. ayetlerinde, bir kısım parlak yüzler o gün Rablerine bakacaklar buyurulmuştur. Bu konuda sahabe, tabi'in ve Müslümanların imamlarından selefin sözleri de şu şekildedir: Ebu Bekir Sıddık ve Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anhuma, Allah Teala'nın iyilik edenlere hüsna ve ziyadesi vardır. Yunus 26 ayeti hakkında hüsna cennettir, ziyade ise Allah'ın veçhine bakmaktır dediler. Bunu Abdullah bin Ahmet Es-Sünne'de rivayet etmiştir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh bu ayet hakkında ziyade Rablerinin yüzüne bakmalarıdır demiştir. Bunu da İbn-i Huzeyme Et-Tevhid'de rivayet eder. Hasan el-Basri, bir kısım parlak yüzler o gün Rablerine bakacaklar. Yani Kıyamet Suresi 22-23. ayetleri hakkında. Parlaklık, Allah'ın Rab Azze ve Celle'ye bakmakla güzelleştirmesidir. Allah Azze ve Celle'ye bakmakla yüzler parlar demiştir. Bunu yine Abdullah bin Ahmet Es-Sünne'de ve Beyhaki El-İtikad'da rivayet ederler. Mücahit bin Cebir bu ayet hakkında şöyle demiştir: Rablerine bakarak gülmektir. Bunu yine Abdullah bin Ahmet rivayet eder. İkrime de Abdullah bin Ahmet ve Beyhaki'nin El-İtikad'da rivayetine göre Allah'a bakmaktır demiştir. İmamların sözlerine gelince İmam Malik, kıyamet günde insanlar Allah Azze ve Celle'yi gözleriyle göreceklerdir demiştir. İmam Şafii, hayır, o gün onlar Rablerini görmekten mutlaka mahrum kalacaklardır. Mutaffifin 15. ayet hakkında şöyle demiştir: Onlar öfkeden dolayı mahrum kalacaklarından rızasını kazananların Rablerini göreceklerine delildir. Yani burada mevhumu muhalefet ile İmam Şafii delil getirmektedir. Ona denildi ki, ey Ebu Abdillah, görüşün bu mudur? O da, evet, görüşüm ve dinim budur. Şayet Muhammed bin İdris Allah Teala'yı göreceğine kesin kanaat etmeseydi Allah'ın kulu olmazdı demiştir. Evet, ayette o gün onlar Rablerini görmekten mutlaka mahrum kalacaklardır. Yani bu küfür ve isyan ehli. Aleyküm selam ve rahmetullah. Küfür ve isyan ehlinin mahrum kalmasını işte burada mevhum-u muhalefetle İmam Şafii delil getirerek itaat ehlinin de iman ehlinin de Rablerini görecekleri manasına geldiğini söyler. Abdullah babası İmam Ahmet'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rüyet hadislerini sahih kabul ettiğini ve bu itikatta olduğunu nakletmiştir. İbn-i Kuteybe, müminlerin Rablerini kıyamet günde göreceklerini zikretmiş ve şöyle demiştir: Allah Azze ve Celle dünyada kendisini bütün yarattıklarından perdelemiştir. Onlara hesap günü, ceza ve kısas günü tecelli edecektir. O zaman müminler 14'ünde ayı gördükleri gibi onu göreceklerdir. 14'ündeki ayı görme hususunda nasıl ihtilaf edilmiyorsa, onun görülmesi hususunda da ihtilafa düşmeyeceklerdir. Hiç şüphe yok ki hadis sahihtir. Bu hadis sika, güvenilir ravilerden, çeşitli isnatlardan rivayet edildiği için bu gibi hadislerin yalan olması mümkün değildir. Eğer bu gibi hadislerin yalan olması mümkün olsaydı, teşehhüd gibi, deve, sığır ve koyunun zekatı, malların ve paraların zekatı gibi, boşama, köle azat etme ve buna benzer ancak hadislerle bilebildiğimiz ve bu hususta Kur'an'da hiçbir açıklama bulunmayan ve amel etmekte olduğumuz dini hususlarında asılsız ve hükümsüz olması gerekirdi. Burada ayın bütün halleriyle onun dönmesi, hareketi, büyüklüğü ve şekli benzetme yapılmamıştır. Buradaki benzetme sadece 14'ünde aya baktığımız gibi onu göreceğimiz ve dolunay halindeki ayı görme hususunda ihtilaf etmediğimiz gibi onu görme hususunda da ihtilafa düşmeyeceğimiz noktasından yapılmıştır. Hadisteki onu görmek için izdihama maruz kalmayacaksınız sözü de dediğimizin diğer bir delilidir. Zira izdiham ay başında hilali ararken olur. Yani zorluk hilalin ilk görülmesi esnasında olur. O zaman insanlar toplanırlar ve birisi işte hilal, işte hilal der. Diğeri de hilal değil o der. Halbuki kamerde yani ayın 14'ünde hilal safhasından sonraki ayda böyle ihtilaf edilmez. Herkes onu bulunduğu yerden görebilir ve onu görmek için birbirlerini sıkıştırmasına ve izdihama da maruz kalmazlar. İmam İbni Huzeyme Allah Teala'nın rüyetini kıyamet gününde dostlarına has kılması diye başlık açmış. Kıyamet suresi 22-23. ayetlerini zikretmiş ve şöyle demiştir. Bu fazilet Allah'ın mümin dostları içindir. Müşrik, mülhit, sapık ve münafıklardan olan bütün düşmanları da Allah'a bakmaktan mahrum olacaklardır. Nitekim hayır, o gün onlar Rablerini görmekten mutlaka mahrum kalacaklardır buyurulmuştur. Mutaffifin 15. ayet. Allah'ın dostlarının yaratıcılarına bu bakmaları cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme girmesinden sonra olacaktır. Allah müminlere keramet ve ihsanını artıracak, yalnızca onların kendisine bakmalarına izin vererek üstün kılacak, bütün düşmanlarını da bundan mahrum edecektir. İmam Acurri, Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakmanın tasdiki diye bir başlık açmış, delilleri zikretmiş ve şöyle demiştir. İlmi olmayan bir cahil veya doğruya muvaffak kılınmayıp şeytanın kendisiyle oynadığı bir cehmi itiraz eder ve müminler kıyamet günde Allah Azze ve Celle'yi görecek mi derse ona, evet, bundan dolayı Allah'a hamdolsun denir. Cehmi, ben buna inanmıyorum derse ona, yüce Allah'ı inkar ettin denilir. Eğer bunun delili nedir derse şöyle denilir. Çünkü sen, Kur'an, sünnet, sahabelerin radiyallahu anhum ve Müslümanların alimlerinin sözlerini reddettin, müminlerin yolundan başkasına tabi oldun. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Her kim kendisi için dost doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir. Nisa 115. ayet. İmam es-Sabuni de Ehl-i Sünnet'in müminlerin kıyamet günde Rablerini göreceklerine dair ispatı nakletmiştir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat, müminlerin kıyamet günde Rablerini göreceklerini ispat etmede şu delilleri zikretmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'den deliller, Araf suresi 143. ayetinde şöyle buyurulur. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca demişti ki, Rabbim bana kendini göster sana bakayım. Rabbi de ona şöyle buyurmuştu. Sen beni asla göremezsin fakat dağa bak. Eğer yerinde kalırsa beni göreceksin. Rabbi dağda tecelli edince onu darmadağın etmiş, Musa da baygın bir vaziyette düşmüştü. Kendine geldiği zaman da şöyle demişti. Seni tenzih ederim, sana tövbe ettim, ben müminlerin ilkiyim. Şayet Rabbini görmesi mümkün olmasaydı, Musa aleyhisselam bunu talep etmezdi. Zira o bunun mümkün olduğunu ya biliyordu ya da bilmiyordu. Eğer biliyor ise mümkün olmayan şeyi akıl sahibi olan istemez. Eğer bilmiyorsa kelim bir nebi olamazdı. Allah beni göremezsin yani senin takatin yetmez buyurmuş, beni görmeyeceksin veya ben görülecek bir şey değilim veya görülmem caiz değildir dememiştir. Birinci cevap yani len terani beni göremezsin cevabı ile diğer la terani ve diğer cevaplar arasındaki farkı düşünen için aradaki fark gayet açıktır. Göremezsin cevabı Allah Subhanehu'nun görülür bir varlık olduğunu bildirir. Ancak Musa'nın gücü, kuvveti onu bu dünyada görmeye kafi değildir. Çünkü buradayken buna beşerin gücü yetmez. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Gözler onu idrak edemez. Fakat o bütün gözleri idrak eder. O latiftir, her şeyden haberdardır. En'am suresi 103. ayet. Şayet Allah'ın görülmesi mümkün olmasaydı, gözler onu idrak edemez şeklindeki övgü hasıl olmazdı. Bu görmenin mümkün olduğunu ifade eder. Zira nefyedilen sadece idraktır, görmenin aslı değildir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İyi iş yapanlara mükafat olarak daha iyisi ve bir de ziyade vardır. Daha önce de geçtiği gibi sahabe ve tabiinin çoğu bu ayette hüsna, daha iyisi ile kastedilenin cennet olduğunu ve ziyade ile kastedilenin de Allah'ın kerim veçine bakmak olduğunu söylemişlerdir. Bir kısım parlak yüzler o gün Rablerine bakacaklar. Kıyamet 22-23. ayeti yine daha önce geçtiği gibi selefin çoğu bu ayette geçen bakmayı gözle görmek olarak tefsir etmişlerdir. Mutaffifin 15. ayeti az önce zikrettiğimiz gibi yine bu konuda delildir. Hayır, o gün Rablerini görmekten mutlaka mahrum kalacaklardır. Allah Azze ve Celle kendisini görmekten mahrum olmayı kafirler için en büyük azap kılmıştır. Bunun mefhumu muhalifi de müminler için bu bir nimettir. Sünnetten deliller, Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. İnsanlar dediler ki, ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dolunay gecesinde ayı görmekte zorluk çeker misiniz buyurdu. Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Önünde bulut yokken güneşi zor mu görürsünüz dedi. Hayır dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Siz onu işte öylece görürsünüz. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. Ayın 14'ü gecesiydi. Ay'a baktı ve şöyle buyurdu. Siz işte Rabbinizi şunu, yani ayı gördüğünüz gibi apaçık göreceksiniz. Onu görürken üst üste binişmeyeceksiniz. Artık eğer güneş doğmadan önceki ve güneş batmadan önceki namazı kaçırmayabiliyorsanız bunu yapın. Bukhari rivayet etmiştir bunu. Evet, buralarda bu iki rivayette benzetme Allah Azze ve Celle'yi görme hususundadır. Yoksa Allah Azze ve Celle'yi aya benzetme hususunda değildir. Nasıl ki işte bir insanın aslan gibi diye benzettiğiniz zaman onu yiğitliği, kahramanlığı yönünden benzetirsiniz. Yoksa başka vasıfları, parçalayıcılığı, hayvani yönleri bakımından benzetilmezse işte burada da benzetme bu bakımdandır. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin zatını haşa mahluka benzetme söz konusu değildir. Süheyb radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ehli cennete girdikleri zaman Allah Azze ve Celle onlara ister misiniz size fazla bir şey vereyim buyurur. Onlar yüzlerimizi ağırtmadın mı? Bizi cennete koymadın mı? Cehennemden kurtarmadın mı derler. Bunun üzerine Allah hicabı açar, perdeyi açar. Doğrusu onlara Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir. Bunu da Müslim rivayet eder. Bu hadisler izaha muhtaç olmayacak derecede açıktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'yi dünyada görmesi meselesine gelince 15. madde olarak İmam Ahmed şöyle zikrediyor. Şüphesiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini görmüştür. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelmiştir. Bunu Katade İkrime'den, o da İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etti. Yine El-Hakem bin Eban İkrime'den, o da İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etti. Yine Ali bin Zeyd, Yusuf bin Mihran'dan, o da İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etti. Bize göre bu hadis, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den zahiri üzere geldiği gibidir. Bu konuda kelama dalmak bidattir. Lakin biz zahir üzere geldiği gibi ona iman eder ve bu konuda kimseyle tartışmayız. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayetle sabit olan lafızlar mutlak ya da kalp ile mukayyettir. Kimi rivayette Muhammed Rabbini gördü sallallahu aleyhi ve sellem derken, kimisinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü demektedir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan Rabbisini gözleriyle gördüğüne dair sahih bir lafız gelmemiştir. Aynı şekilde İmam Ahmed de bazen görmeyi mutlak olarak zikrederken bazen de onu kalbiyle gördü demiştir. Hiçbir kimse İmam Ahmed'in onu gözleriyle gördü dediğini duymamıştır. Şu kadar var ki onun arkadaşlarından bir grup İmam Ahmed'in mutlak olarak kullandığı bazı sözlerini dinlemiş ve bu sözlerden gözle görmeyi anlamışlardır. Tıpkı bazı kimselerin İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın mutlak sözünü işiterek bu sözlerden gözle görmeyi anlaması gibi. Konuyla ilgili delillerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini gözüyle gördüğünün anlaşılmasını gerektiren herhangi bir ifade yoktur. Aynı zamanda bu herhangi bir sahabeden de rivayet edilmemiştir. Kitap ve sünnette buna işaret eden bir ifade bulunmamakta, aksine sahih olan naslar bunun böyle olmadığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Nitekim Müslim'in sahihinde Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu sözler bu türdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbini gördün mü diye sordum. O da şöyle buyurdu. O bir nurdur. Onu nasıl görebilirim? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi azze ve celle'yi dünyada görüp görmediği hususunda ehl-i sünnet arasında ihtilaf vaki olmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Halilliğin yani dostluğun İbrahim'e, kelamın Musa'ya ve rüyetinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme has kılınmasına şaşıyor musunuz? Yine İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim tebarek ve teala'yı gördüm buyurmuştur. Ehl-i sünnetin çoğunluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini kalbiyle gördüğü görüşündedirler. Bunu Şeyhülislam İbn Teymiye El-İstikame kitabında zikretmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki onun gördüğünü kalp yalanlamadı. Necm suresi 11. ayetini okudu ve dedi ki onu kalbiyle görmüştür. Bu rivayette görme mutlak zikredilmiştir. Lakin bundan daha sayı olan diğer tarikinde İbn Abbas radıyallahu anh'a bunu kalbiyle gördü diye kayıtlamıştır. Mutlak olan mukayyet olana hamledilerek ihtilaf giderilir. Yani her ne kadar selef arasında bu konuda ihtilaflı gibi görünen bir ifadeler gelmiş olsa da işte mutlak olan ifade mukayyede hamledilerek bu ihtilaftan kurtulunur. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbini kalbiyle görmüştür. Evet, kelam. İmam Ahmed burada kelamı da zikrediyor. Kelama dalmanın bidat oluşunu. Ebu Hanife şöyle demiştir. Allah Amr bin Ubeyde lanet etsin. O insanlara yararı olmayan kelama giden yolları açtı. İmam Malik de aleykümselam ve rahmetullah. Şayet kelam bir ilim olsaydı sahabeler ve tabi'in ahkam hakkında konuştukları gibi o hususta da konuşurlardı. Fakat bu batıla delalet eden diğer bir batıldır. İmam Şafii de şöyle demiştir. Kelamcılar hakkındaki hükmüm şudur. Hurma dallarından yapılmış çubuklarla ve terliklerle dövülmeli. Sonra da aşiret aşiret, kabile kabile dolaştırılıp, işte kitap ve sünneti bırakıp da kelam ilmine yönelenin cezası budur denilir. Evet, kelam herhangi bir meselede Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselamın sözlerine karşı herhangi bir delil olmaksızın, mücerret rey ile, kıyas ile, buna benzer şeylerle itiraz etmektir. Başka açılar getirmektir. Bunun örneklerini çeşitli vesilelerle zikretmiştik. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Ali radıyallahu anh'ın yanına geliyor bir gece ve gece namazına kalkmıyor musunuz diye onları uyarmak istiyor. Ali radıyallahu anh da diyor ki nefislerimiz Allah'ın elindedir. O dilerse uyandırır, dilerse uyutur diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dizlerine vurarak oradan uzaklaşıyor ve diyor ki insan gerçekten pek cedelci bir şeydir, pek tartışmacı bir varlıktır diyor. Bu tavrını kınıyor. Yine bir gün iki kadın aralarında kavga etmişlerdi. Bu kadınlardan birisi hamileydi ve kadınlardan birisi hamile olana taş atarak onun karnındaki yavrunun düşmesine, ceninin düşmesine sebep olmuştu. Bunlar hasımlaşarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadının düşürdüğü o çocuk için tam bir diyete hükmediyor. Bir köle azadına veya bir cariye azadına hükmediyor. Bunun üzerine aleyhine hükmedilen kadın diyor ki ey Allah'ın Resulü doğmamış, ağlamamış, konuşmayan, yiyip içmeyen bir çocuktan dolayı tam bir diyet mi hükmediyorsun diyor ve bu sözünü de böyle şiirane bir ifadeyle, kafiyeli bir şekilde kullanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu kadın kahinlerin kardeşlerindendir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözüne rağmen böyle bir açıklamaya gitmesinden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu şiddetle kınıyor. Yine şeytanın, Allah Azze ve Celle'nin kıble olarak kendilerine, meleklere ve iblise, Adem'i, Aleyhisselam'ı tayin etmesine rağmen iblis bundan yüz çeviriyor ve onu topraktan, beni ateşten yarattın, ateş topraktan üstündür gibi kelama dalarak, kıyasa dalarak Allah Azze ve Celle'nin hükmüne karşı yüz çeviriyordu. Bütün bunlar kınanmış olan kelamın numuneleridir. İbn Abbas radıyallahu anh'a bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadise, mesela Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü ateşte pişen şeylerden dolayı abdest almamızı emretti diyor. Önceleri hüküm böyleymiş, sonra neshedilmiş. Abdest alma gereği farzlıktan müstahaplığa dönmüş. Ebu Hureyre, İbn Abbas bu hadise işitince ne yani şimdi yağdan, şundan, bundan abdest mi alacağız diyor. Ve İbn Abbas, Ebu Hureyre diyor ki, ey yeğenim, sana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis naklettiğim zaman onun üzerine darbu meseleler getirmeye kalkışma diyor. Yani bunun örnekleri pek çoktur. Allah Resulü'nden gelen hadislere, Allah'tan ve Resulü'nden gelen naslara geldiği gibi teslim olmak gerekir. Başka açılar getirerek bunlara reyle, kıyasla itiraz edilemez. Bu itiraz yolunu tutmak kelamcıların yoludur. Yani hadis bir şeyi açıklamıştır fakat kelamcılar orada, o sınırda durmayarak daha başka açılara zorlamaya kalkmışlardır. Diğer bir madde mizan konusu. İman ettiğimiz, itikad ettiğimiz konulardan şöyle diyor İmam Ahmet, mizana yani tartıya iman ederiz. Şöyle geldiği gibi, kul kıyamet gününde tartılır da bir sivrisinek kanadı kadar ağırlık taşımaz. Eserde geldiği gibi kulların amelleri tartılır. Ona iman ve tasdik etmek, bunu kabul etmeyenden yüz çevirmek ve tartışmayı da terk etmek gerekir. Mizan, lügatte eşyaların tartıldığı terazidir. Istilahta ise iyiliklerle kötülüklerin tartıldığı bir dili ve iki kefesi olan terazidir. Ehl-i sünnete göre Allah Teala'nın terazisi vardır. Bununla kıyamet günü iyilikleri ve kötülükleri tartacaktır. Bu terazinin iki gözü vardır. Mutezile, mürciye ve haricilerle birlikte bu teraziyi inkar ederek şöyle demişlerdir. Terazinin manası adalettir, amellerin tartılması değildir. Ne var ki Allah'ın kitabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde onların yalana çıktıkları görülmektedir. Çünkü Enbiya suresi 47. ayetinde şöyle buyrulur. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Hiç kimseye zulüm olunmayacak. Bir tohum ağırlığında olsa dahi onu getireceğiz. Hesapçılar namına biz yeteriz. Bir başka ayet-i kerimede ise Kari'a suresi 6 ile 11. ayetlerinde şöyle buyrulur. O gün kimin terazide iyilik tartısı ağır gelirse hoşnut olacağı bir yaşantıya kavuşur. Her kimin de iyilikleri terazide hafif gelirse onun anası Haviye cehennemidir. O Haviye'nin ne olduğunu sana ne anlatabilir ki? O zorlu, hararet olan bir ateştir. Evet, adalet ağırlıkla ve hafiflikle vasıflanamaz. Şayet onların dediği gibi kastedilen adalet olsaydı, bu ayette geçtiği gibi ağırlıkla, hafiflikle tavsif edilmezdi. İmam Ahmet şöyle demiştir. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı mizana iman etmek haktır. Acurri, Eşşeriya'da iyiliklerle kötülüklerin tartılacağı mizana iman etmek haktır başlığını koymuş ve mizana imanı ispat eden birçok rivayet zikretmiştir. İbn-i Battah el-Uhberi şöyle der. Bütün şehirlerdeki rivayet uzmanları, alimler, zahitler ve abidler mizana iman etmenin vacip olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Yani bu konuda icma da vardır. Ehl-i sünnetin bu konuyla ilgili delilleri az önce zikrettiğimiz Enbiya suresi 47. ayeti, Araf suresi 8-9. ayetlerinde şöyle buyurulur. İşte o zaman tartı haktır. Kimlerin tartıları ağır çekerse işte kurtuluşa erenler onlardır. Kimlerin tartıları da hafif gelirse ayetlerimize küfretmiş olmaları dolayısıyla kendilerini ziyana uğratmış olanlar da bunlardır buyrulur. Ve Kariya suresi 6 ile 9. ayetler az önce okuduğumuz gibi. Hadislerden delillere gelince Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Rahman'a sevimli gelen iki kelime vardır ki bunlar dilde hafif, mizanda ağırdırlar. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim sözü. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başı kucağımda olduğu halde uyurken ağladım. Gözyaşım onun yanağına damlayınca uyandı. Sana ne oldu buyurdu. Ben de kıyamet gününün hallerini hatırladım. O gün kimse birbirini hatırlar mı dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizanının ağır mı hafif mi geleceğini öğreninceye kadar mizan anında, defterinin sağından mı solundan mı geleceğini öğreninceye kadar sayfaların uçuştuğu anda ve sırat köprüsü anında. Evet, ilk okuduğum hadisi Bukhari ve Müslim, bu ikinci hadisi Ebu Davud, Ahmet ve Hakim rivayet etmişlerdir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten gelen rivayette, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana kıyamet gününde şefaat etmesini istediğimde bunu yapacağım buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü seni nerede bulacağım dedim. Beni arayacağın ilk yer sırat olsun buyurdu. Eğer sıratta seni göremezsem dedim, mizanın yanında ara buyurdu. Mizanda karşılaşamazsak dedim, o halde havzın yanında bul. Zira ben ancak üç yerden birinde bulunurum buyurdu. Bunu da Tirmizi rivayet etmiş, Elbani sahih olduğunu söylemiştir. Mizanın iki kefesi olduğu, Abdullah bin Amr radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu Bitaka hadisinde geçmektedir. Bitaka hadisi uzunca bir hadis. Hatırlarsınız hani kulun amelleri teraziye koyulur, hep kötülükleri konulur bir kefesine. Bu kötülükler ağır basarken bir kağıt parçası diğer kefesine konulur diyor. Bak buradan iki kefesi olduğunu anlıyoruz. O kağıtta La İlahe İllallah şahitliği, Muhammedun Resulullah şehadeti vardır ve bu kağıt onlara ağır basarak o kimse kurtulur şeklinde geliyor hadis. Sahihinde yani Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şişman ve iri vücutlu kimse kıyamet gününde tartılır da Allah katında sivrisinek kanadı kadar ağırlığı olmaz. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İmam Ahmet şöyle diyor. Şüphesiz Allah Azze ve Celle kıyamet gününde kullarıyla onunla aralarında bir tercüman olmadan konuşacaktır. Buna iman edilir ve tasdik edilir. Buna şu hadiste işaret edilmiştir. Adi bin Hatem, Hatim radıyallahu anh'den dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden hiçbir kimse müstesna olmamak üzere muhakkak Rabbi kendisiyle arasında bir tercüman olmadan konuşacaktır. Evet, bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, ahiret hallerinden bir diğeri havza imandır. İmam Ahmet şöyle diyor. Havza iman etmek gerekir. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde ümmetinin ona uğrayacağı bir havza olacaktır. Genişliği de boyu gibi bir aylık mesafedir. Üzerindeki kapların sayısı gökteki yıldızlar kadardır. Bu ve bundan başka bu konuda gelen sahih haberlere iman ederiz. Evet, Bukhari ve Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında havza dair pek çok hadisler gelmiştir. Havz, lügatte suyun toplandığı havuz demektir. Istilahta ise kitap, sünnet ve selefin icmağı ile kıyamet arası altında, meydanında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için Kevser nehrinden inen suyun toplandığı havuzdur. Bu konuda şu deliller getirilmiştir. Allah Azze ve Celle Kevser suresinin ilk ayetinde sana Kevser'i verdik buyurmuştur. Müslim Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün aramızdayken biraz dalar gibi oldu. Sonra başını gülümseyerek kaldırdı ve ben neden güldün ey Allah'ın Resulü dedim. Şöyle buyurdu. Az önce bana şu sure nazil oldu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile sana Kevser'i verdik. Bu itibarla Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Gerçek olan şudur ki asıl soyu kesik olan sana kim besleyen kimsedir. Kevser suresi. Bilir misiniz Kevser nedir? Biz Allah ve Resul daha iyi bilir dedik. Şöyle buyurdu. O bir ırmaktır. Aziz ve celil olan Rabbim onu cennette bana vermiştir. Onun üzerinde pek çok hayır vardır. Ümmetler kıyamet gününde ona gelir ve onun kapları yıldızlar sayısıncadır. Kullar kendi aralarında tartışırlar. Ben derim ki, ey Rabbim, o benim ümmetimdendir. Bana şöyle denilir. Senden sonra ne yaptıklarını nereden bileceksin? Evet, bunu Müslim rivayet etmiştir. Burada aynı zamanda tasavvufçulara da reddiye vardır. Onlar çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ümmetinin halini bildiğini iddia ederler. Hatta onunla seslenip yardım isterler. Aynı diriler gibi her şeyden haberdardır gibi itikatlar beslerler. Fakat burada açıkça senden sonra ne yaptıklarını bilemezsin deniliyor. Bu ayet-i kerime, yani Kevser suresindeki ayet, iki hususu ispat etmektedir. Birincisi, Kevser'in Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vaat edilen ve sadece ona has kılınan cennet nehirlerinden bir nehir olduğu. İkincisi, Kevser suyunun toplandığı kıyamet arasında bulunan havzın ispat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılanlar bu havza uğrarlar ve ondan bir kez içen bir daha susamaz. Seyl bin Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh, Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ben havzın başına sizden önce varacağım. Kim gelirse ondan içecek ve kim içerse ebediyen susamayacaktır. Muhakkak benim üzerime beni tanıyan, benim de kendilerini tanıdığım bir takım kavimler gelecek. Sonra benimle onların arasına girilecektir. Evet, Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Enes bin Malik radıyallahu anh'den Allah Resulü şöyle buyurdu. Havzımın miktarı Eyle ile Yemen'deki San'a arası gibidir. Onda gökyüzünün yıldızları sayısınca bardaklar vardır. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Bukhari ve Müslim'in Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadiste Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki havuz başında benim yanıma bana sahabilik etmiş bazı kimseler geleceklerdir. Onları tanıdığım zaman benden uzaklaştırılacaklar. Ben ey Rabbim, sahabelerim, sahabelerim diyeceğim. Bana da hakikaten sen onların senden sonra neler çıkardıklarını bilmiyorsun denilecektir. Evet. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetlerinden sapan kimselerin hiçbir şekilde bu havuzdan, ki onunla arkadaşlık etmiş olan kimseler dahi olsa, bu havuzdan nasiplenemeyeceklerine açık bir delil vardır. Bu sebeple bu havuzdan içecek olan kimseler, nimetlere kavuşacak olan kimseler, Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetlerine uyan ve yenilikler çıkarmaya kalkışmayan kimselerdir. Allah izin verirse bir sonraki derste kabir azabı, kabir azabına iman, kabir azabı ve nimetleri konusunu işlemeye çalışacağız. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Hocam, bu en son kendisine bahsettiğinizde sahabelerim, Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerim olduğunu söylüyor. Orada evet, bir genelleme var. Yani orada bir çoğunluk var. Ümmet olarak herkes koşacak oraya doğru. Oradakiler Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem sahabem diye
kastediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadisin başında bir kısım diyor. Bir kısım benim tanıdığım ve onların da benim tanıdığı kimseler gelecek. Fakat uzaklaştırılacaklar diyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra pek çok kimse irtidat etmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatıyla. Ondan sonra Hanife oğulları mesela zekat meselesinde irtidat ettiler. İşte Müseylemeye uyanlar oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatından sonra da bazı olaylar oldu. İşte Eşas bin Kays meselesi var. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında bu iman etmişti. Sahabelerden olmuştu. Fakat sonra ayaklanmalarda irtidat ediyor. Bunun gibi örnekler var. Yine münafıklar var ki bunlar görünüşte İslam olduklarını, iman ettiklerini iddia eden fakat kalpleri bunu bellemeyen, buna itikad etmeyen kimselerdi. Görünüşte bunlar sahabeden bilinirken mahrum olacak kimselerdir. Fakat burada kastedilenler münafıklar değil.
Ama burada bir genelleme var. Resulü oradaki topluluk, çünkü orada günümüzdeki iman edenler de olacak o, evet, havza koşanlar arasında.
İşte Allahu alem burada bidat çıkaranlar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunda inhiraf edenler bu kapsama girerler. Çünkü sahabelere baktığımız zaman Enes radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü'nün zamanından diyor aranızda bir tek namaz kaldı diyor. Onu da diyor vakitlerini saptırdınız diyor. Yine bu bir takım kötülükler, bidatler zikrediliyor ki sahabelerden tek tük birkaç kişi bunlara itiraz etmiş. Diğerleri neredeyse iştirak etmiş. Yani bu mahrum olmaya sebeptir. Bu cennete girmeyeceği anlamına gelmez. Burada tekfir de yoktur. Ama en azından havuzdan mahrum olmaya bir sebeptir bunlar. Yani doğrusunu Allah bilir. Sonuçta sahabe bile olsa, zahiren sahabe bile olsa, sünnetten sapma sebebiyle bundan uzaklaştırılacak. Ecmain.
Küfür cihetinde bidatlar olamaz mı bunlar hocam?
Olabilir. Yani sahabelerde mesela küfür cihetinde bidatler. Şimdi mesela Zülhüveysra et-Temimi gibi şahısları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğrudan münafık olduğunda bilmiyor. Namaz kılanlardan olabilir diyor. Fakat diyor bunun soyundan öyle bir kavim gelecektir ki okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar diyor. Yani kendi zamanında bildiği bazı kimseler var ama bilmedikleri de var.
Hocam bu tanımayı bile Allah Resulü'nün tanımasını secde izlerinden tanıma olarak
Böyle. Hadiste böyle bir şey geçmiyor. O secde izlerinden tanıma olduğu zaman sahabe diye ayırt etmenin bir anlamı kalmaz. Subhanekallahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfurke ve etûbü ileyk.